güne bakan.
Güne Bakan programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayanlar Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım. Sunucunuz ben Hakan Tuzcu ve teknik yönetmenimiz Recep Özlem'le birlikte sizlere merhaba diyoruz. Bugün neler var programımızda kısaca özetleyelim. Efendim öncelikle söylemek gerekirse tabii ki iki temel konuğumuz olacak. Bir tanesi TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gürses olacak. Birazdan müziğin ardından kendisiyle stüdyomuza konuşacağız. Ve güncel ülkemize ve dünyadaki güncel gelişmeleri, öne çıkan konuları değerlendireceğiz. Kısaca güzel bir sohbet olacak, bilgilendirici bir sohbet olacak. Kaçırmamanızı diliyoruz. Hemen ardından da yine yüksek eğitimini Türkiye'de alan, ayrıca 35 yıldır İran'da Varlık Dergisi'ni çıkarmaya devam eden, şu anda da ülkemizde akademisyen olarak görev yapan konuğumuzla Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen gençlerin aldığı eğitimin dünyaya ne ifade ettiği üzerine bir söyleşi yapacağız. Konuğumuz Rıza Heyet olacak. Ankara Üniversitesi Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi. Güzel bir müzikle devam edelim. Ardından stüdyomuzda Ercan Gürses'le sohbetimize başlayacağız.
Zamanlar, sürekli yalanlar, sevgiler, döngüler. Her köşe başında geriye bakmalar, kaygılar, korkular. Kimse kimse için zorla değişemez, budur anlamadım. Sana defalarca söyledim, paylaştım. Bana çok şey kattın.
Bu defa tüm özgür kararları aldım, gidiyorum. Ne seni ardımda bıraktım, ne de ben bitiyorum.
Zamanlar, sürekli yalanlar, sevgiler, döngüler. Her köşe başında geriye bakmalar, kaygılar, korkular. Kimse kimse için zorla değişemez, budur anlamadım. Sana defalarca söyledim, paylaştım. Bana çok şey kattın.
Hey!
Türkiye saatiyle saatimiz 15.13 sevgili dinleyiciler ve stüdyomuzda TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gülses var. Ercan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
Hoş bulduk Hakan Bey. İyiyim. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Yıllar sonra sizinle böyle programda bir araya gelmek beni çok mutlu etti. Gerçekten bunu ifade etmek istedim.
Yani dinleyicilerimiz de tabii aslında bu radyolardan sizin sesinizi tanıyorlar, biliyorlar. Yıllarca sabah programlarında yorumculuk yaptınız, farklı programlara katıldınız. Fakat hani ben burada yeni olduğum için, yeni geçtiğim için beni de kırmadınız. Davetimi icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Büyük mutluluk.
Şimdi tabii aslında bilenler bilir, siz hem Ankara gündemini çok yakından takip ediyorsunuz, hem dünya gündemini çok yakından takip ediyorsunuz. Sizinle biz ilk başladığımızda dış dünyayı konuşuyorduk aslında. Dış ilişkileri daha çok konuşuyorduk. Sonradan iç siyaseti konuşmaya başladık. Şimdi de şöyle bir genel değerlendirme yapalım isterseniz. Yani Türkiye'de, yani ülkemizde bir seçim atmosferi görüyoruz birinci nokta olarak. İkinci olarak yaşanan tabii bir ekonomi durumu var. Muhalefetin durumu var. Birkaç tane temel nokta var siyasette aslında. Meclis de tekrar açıldı ve kavgalarla, gürültülerle açıldı. Şöyle sorayım. Mecliste neden kavga oluyor size göre?
Mecliste kavga oluyor, neden kavga oluyor sorusunu aslında parlamento muhabirlerine, yıllarca bu işi yapanlara sormak çok doğru olur Hakan Bey. Ben de bu işi yaptım, söyleyebilirim size. Diyebilirim ki meclis kulislerinde neden kavga olmuyor da genel kurulda kavga oluyor. Bence sorumuzun cevabı burada. Orada kamera var ve bir anda seçmen de var karşınızda. Bunun çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum Hakan Bey. Ve kulislerde o can ciğer kuzu sarması tabiri yerindeyse durumunun neden genel kurulda daha büyük gerginliğe yol açtığını bu şekilde izah etmek mümkün.
Aslında çok net ve kısa cevap verdiniz. Evet. Hakikaten yani seçmen profiline hitap etmek aslında temel nokta. Yani orasını bir nasıl diyelim, bir seçim atmosferinin aslında devam ettiği sürekli bir arena olarak görmek lazım belki, değil mi?
Çünkü... Kesinlikle. Yani hak da veriyorum aslında. Yani onları çok da eleştirmiyorum. Çünkü siyaset sonuçta siz bir tüccarsınız. Yanlış anlaşılmasın. Yani siyasette bir benzetme yapıyorum. Teşbihte hata olmaz diyelim evet. De kimse yanlış anlamasın. Evet. Bir ürün arz ediyorsunuz ve seçmeniniz var sizin. O seçmeni artırmak gibi bir derdiniz var. Dolayısıyla ondan kazanç sağlamak istiyorsunuz. Bunun için de bunun görülmesi lazım. Zaman zaman da onun biraz daha böyle bir gergin ortamda görülmesi, belki ondan bir siyasi fayda mülahaza edilmesine yol açıyor olabilir. İşin bir parçası da bu. Kabul edelim Hakan.
Şimdi yılların gazetecisi olduğunuz için şunu da söyleyeyim. Aslında gazetecilik hakikaten çok zor bir meslek, çok meşakkatli bir meslek. Objektif olmaya sürekli gayret ettiğiniz için de aslında büyük sıkıntılar yaşanan bir meslek. Maalesef Türk medyasında ayrılmış taraflar görüyoruz son dönemlerde özellikle. Ve bu ayrılmış taraflarda sürekli farklı bilgilerle karşılaşıyoruz. Şimdi baktığınızda normal olarak bir insanın bir dinlediği haberden çıkartacağı bir analiz olur ve bu analize baktığında da bir karara varır. Hani bir seçmen olarak, bir kişi olarak, bir vatandaş olarak. Ama baktığımızda iki ya da üç taraf diyelim, hadi medyayı bölelim. Herkes kendi tarafının doğru olduğunu iddia edecek şekilde çok keskin bir yaklaşım içerisinde. Size göre medya okur yazarı olan bir izleyici nasıl bir izleme yapmalı ki doğru analize ulaşsın?
Zor bir soru. Bence çok farklı yönlerden beslenmeli. Ya bir tarafta herkes bu ne güzel benim düşüncemi yansıtıyor diye bir medya organına mahkum olmamalı. Ve gazeteciler arasında da biraz önce siz dediniz ki 2, 3 belki 4 taraf var. Vicdanlı insanlara yer vermeli. Yani o vicdanlı insanlar sağcı olabilir, solcu olabilir, muhafazakar olabilir, sosyal demokrat olabilir, daha fazla dindar olabilir ya da farklı bir yönelime sahip olabilir. Bunların vicdanlı olması lazım. Doğruya doğru diyebilmeniz lazım. Bizim en büyük problemimiz buydu. Bizim problemimiz şu, biz muhalifsek iktidarın doğru yaptığını da görmeyiz. İktidar yanlısıysak muhalefetin doğru yaptığını görmeyiz. Böyle bir körlüğümüz söz konusuydu. Dolayısıyla maalesef bu vicdanımızı kaybettik. Bundan bir kesime, bir tarafı suçlamak mümkün değil. Çünkü herkesin suçu var. Hiçbirimiz masum değiliz. Son yaşanan akreditasyon tartışmasını da bence bu açıdan ele almak gerekiyor. Yani bu bir turnusol kağıdıdır. Bir yanlış vardıysa ve bu yanlıştan dönülme yönünde bir adım atıldıysa bunu takdir etmek gerekir. Ve bunun daha da ilerletilmesini sağlamak gerekir. Ama evet, size böyle bir teklif geldiği zaman siz bu organizasyona katılmıyorsanız ve ben konu mankeni olmam diyorsanız bunun da gerçekten değerlendirilmesi lazım. Farklı bir konuya geçmemeye çalışıyorum. Medya okur yazarlığı açısından zor evet, bir soruydu. O yüzden farklı alanlara kaydırayım, tamam, o şekilde cevaplayayım dedim.
Tamam, peki. Şimdi size göre Türkiye bir seçim atmosferine girdi mi?
Girdi ve seçim atmosferinde şu anda çok böyle içeride kılıçlar sallanıyor. Özellikle muhalif cephede ve iktidar da özellikle ekonomi yönünde ciddi adımlar atıyor. Bence girildi Hakan Bey.
Evet, ve bu noktada aslında biz daha çok mitinglerden ziyade farklı yaklaşımlar da görüyoruz. Son dönemlerde sosyal medyasından tutun da farklı noktalara kadar. Ama bir taraftan da basınla ilgili bazı yasaların değişmesi söz konusu biliyorsunuz. Bunların etkisi olur mu seçimlere size göre?
Bence bu tarz şeylerden ziyade ekonominin çok ciddi etkisi olacak Hakan Bey. Sokaktaki insanın, ve kabul edelim ya da etmeyelim, bizim tartıştığımız konularla doğrudan bazen alakası olmuyor. Şüphesiz bunlar seçmen üzerinde etkili ama bunlar zaten oylarının kararını vermiş seçmen üzerinde etkili. Asıl son dönemde ve son düzlükte kararı verecek seçmen üzerinde ekonominin etkili olduğunu düşünüyorum. Bu yönde atılacak adımların etkili olduğunu düşünüyorum ben.
Şimdi bir de şu var, aklıma takıldı, onu da sizinle konuşalım, tartışalım istiyorum. Aslında biraz da sizin bilgi birikiminizden faydalanmak istiyorum. Şimdi biz de sokağa çıktığınız zaman işte diyelim ki bir şey yapacaksınız, röportaj yapacaksınız izlenimleriyle ilgili. İşte ne izliyorsunuz diye sorduğunuz zaman insanlar çok güzel Türk ve yabancı dizileri izlerler, efendim pembe dizileri izlerler, neler neler izlerler yani. Ama herkes birden haber ve belgesel izlemeye başlar mikrofonu tuttuğunuz zaman. Şimdi ben özellikle siyasilerin alan çalışmaları sırasında da sanki benzer bir şey görüyormuşum gibi geliyor. Acaba bu doğru mudur, yanlış mıdır? Hani sizin analizinize sunmak istiyorum. Çünkü kime gitseniz muhalif gidiyor, diyor ki işte iktidardan şikayet ediyorlar. İktidar gidiyor, muhalefetten şikayet ediyorlar. Dolayısıyla biraz hani halk da gördüğü kişiye göre mi bir tepki veriyor acaba? Yani bu da bir yanılma söz konusu olabilir mi acaba? Yani biz her akşam haber bültenlerinde siyasilerin gezintilerini, onların efendim o yaklaşımlarını, oradan çıkan bazı durumların analizini görüyoruz. Bunlar size göre nasıl, doğru bir analiz midir, doğru bir nokta mıdır?
Katılıyorum, gerçekten katılıyorum Hakan Bey. Çok da güzel anlattınız bence. Yani biz bu ülkenin vatandaşıyız, bu toprağın ve bu suyun insanlarıyız. Birbirimizle aynıyız, yakınız, değişmeyiz. Ya bu siyasi davranışlarımızda da böyle, sizin biraz önce bahsettiğiniz ve çok güzel bence karikatürize ettiğiniz, herkesin haber ve belgesel izlemesi üzerine kurguladığınız konu da o. Kimsenin pembe dizi izlememesi, kadın programı izlememesi gibi, halbuki gerçeği biliyoruz biz. Dolayısıyla bunun bize haber olarak yansıtılışı da öyle. Bazen bunların sonuçlarının alınışı konusunda siyasi partilerin yanlış teşhisler yaptığı da ortada. O yanlış teşhislerin de sonucu biliyoruz, malum olabiliyor zaman zaman. Yani şunu demek istiyorum. Ekonomi çok önemli. Ekonomiye ilişkin alınacak kararlar çok önemli. Diğerleri zaman zaman şey oluyor, insanlar arasında tartışmaya yol açsa da sizin ana eğiliminizi değiştirmiyor. Şimdi şu andaki tartışma konularına bir bakalım. Dezenformasyon yasasından bahsettik. İşte temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanılacağından bahsediliyor. Onun dışında yine meclisteki tartışmalardan bahsedersek, başörtüsüyle ilgili bir düzenleme. Gerekliydi, gereksizdi, referanduma gitmesi, aileyle ilgili düzenleme. Bunlar sizin temel siyasi konumunuzu bence değiştirmiyor. Siz muhafazakarsanız bu konudaki adımları ona göre atacaksınız. Ya da işte muhalifseniz ya da sosyal demokratsanız ana yöneliminizi de değiştirmiyor. Sizi ana ekseninizden koparacak şey bence ekonomi Hakan Bey. Bunun bence teşhis edilmesi lazım.
Evet, peki. Şimdi tabii özellikle Türkiye'nin dünyadan nasıl görüldüğü de çok önemli. Ama Türkiye'nin dünyayla olan ilişkileri de çok önemli. Hani biz buna dış ilişkiler diyoruz ama ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılıklar gösteriyor. Türkiye'nin önemli bir dış politika sorunu da göçle ilgili aslında. Hem Avrupa komşularımızla hem Doğu komşularımızla, tüm komşularımızla ilgili bir göç problemimiz var bizim. Bu konuyla ilgili olarak sizin bildiğiniz sürekli yapılan çalışmalar var mı? Çünkü Aynı bununla ilgili de işte Türkiye yol geçen anına döndü deniyor. Öbür tarafa bakıyorsunuz her şey kayıt altında deniyor. Biz bazen biz neredeyiz? Hakikaten biz bir ara ülke miyiz yoksa değil miyiz? Bunun ayrımına varamıyoruz. Diğer taraftan iktidarı dinlediğiniz zaman hakikaten çok doğru çalışmalar yaptıklarını görüyorsunuz. Ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklularla ilgili çalışmaların çok net olduğunu görüyoruz. Çok sıkı çalışma yapıldığını görüyoruz. Bir taraftan bakıyoruz işte yok seçime dayalı şunlar oldu bunlar yapıldı. Oraya listeler yazıldı buraya böyle şeyler yapıldı gibi şeyler de görüyoruz. Diğer taraftan Avrupa'nın özellikle bu insanlarla ilgili, göçmenlerle ilgili Türkiye'ye verdiği sözleri tutmamasından kaynaklanan büyük sıkıntılar da yaşandı mesela. Bunların hepsini bir potada erittiğimizde size göre Türkiye dışarıdan nasıl görülüyor? Hakikaten böyle her dediğimizi yapacak bir ülkedir orası. Biz baskı yapalım hallederiz gibi mi görüyorlar bizi? Yoksa size göre Türkiye'nin belli bir gücü var mı? Varsa da bu güç en çok nasıl bir güç, nasıl bir ortamda toparlanıyor?
Şimdi eskisi gibi Türkiye'yi böyle her dediklerini yaptırdıkları bir ülke olarak görmediklerini düşünüyorum Hakan Bey. Belli bir gücümüz var bizim ama o gücümüzü çok fazla abartarak yola farklı düşüncelerle çıkarsak o konuda da çeşitli sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama şunu gözlemliyorum. Mesela İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin önünde Türkiye'nin nasıl bir engel oluşturduğunu ve bu konuda tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın nasıl bir pazarlık yaptığını da hep birlikte görüyoruz. Ve çok akılcı bir taktikle İsveç ve Finlandiya'yı birbirinden ayırarak Finlandiya'ya onay verebileceğini söyleyerek İsveç'i belli düzenlemeler yapmak ve terörü korumamakla bir anlamda o yöne sokarak Türkiye'nin bir politika izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla belli bir gücümüz var. Şayet belli bir gücümüz olmasaydı Putin'i masaya oturtup tahıl koridoru anlaşmasını imzalatamazdık. Belli gücümüz olmasaydı şu an itibariyle Putin ve Zelenski arasında bir köprü olan ve dünya üzerinde konuşabilen ikisiyle tek lider halinde bizim Cumhurbaşkanımız olmazdı. Bu bizim yaptığımız yanlışları gözden kaçırmak anlamına gelmiyor.
Ama doğruları da söylemek lazım.
Doğruları da söylememiz lazım. Evet. Vicdanlı olmamız lazım. Göç politikası konusunda, sığınmacılar konusunda Türkiye ciddi hatalar yaptı. Görünen o ki o ciddi hatalardan dönme yolunda da bazı adımlar atılıyor. Avrupa Birliği'nin bu konudaki farklı politikalarını da zaten gözler önüne seriyoruz her platformda. Ama şunu özellikle vurgulayalım. Böylesi bir savaş ortamında dış baskı, dış ekonomik baskının olduğu bir ortamda Türkiye'nin ben özellikle dış politikayı iyi yönettiğini düşünüyorum. Hatta iç politikaya, seçimlere genelde dış politikanın etkisi olmaz denir ama ben bu seçimde bunun özellikle dirayetli duruşu anlamında evet. Etkisinin olabileceğini düşünüyorum Hakan Bey.
Şimdi tabii dönüyoruz dolaşıyoruz geliyoruz bir şekilde Ankara kulislerine biraz Ankara kulislerinden de haber alalım. Çünkü siz de o kulislerin içindesiniz. Türkiye'de önümüzdeki günlerde acaba böyle öne çıkacak bazı sansasyonel gelişmeler var mı kulağınıza çalınan?
İç politika anlamında sansasyonel gelişme transferler olur Hakan Bey. Zaten başladı. Seçimlere doğru hep bu artar transferler ve bunlara biz ikbal transferi deriz genelde. Çünkü seçime doğru milletvekillerinin kulağına kar suyu kaçar. Seni listeye koymayacaklar denir. Bir şey denir. Duyduğum bazı isimler var ama spekülasyon olmasın. Söylemek doğru olmayabilir. İktidardan muhalefete, muhalefetten iktidara. İki taraflı da söz konusu olabilir. Artık bize burada ekmek yok şeklinde yorumlanabilecek transferler de olur. Hatta geçmişte rahmetli Kubilay Uygun'un yaptığı tarz transferler de söz konusu olabilir. Bence bunları konuşacağız. Spekülatif konulardan birisi bu olur. İkincisi de bence insanların yaşamına doğrudan etkileyen konu. Ekonomiye dönük atılacak adımlar. Ekonomide sıkıntılar olduğunu artık herkes kabul ediyor. Ve bence seçimin anahtarı da o ekonomide Hakan Bey.
Şimdi tabii ekonomi deyince ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk siyasete girdiği dönemde yaptığı bir açıklamayı hatırlıyorum. Sayın Erdoğan o zaman demişti ki yani biz biliyoruz ki siyasetin en temel noktası ekonomidir. Eğer ekonomiyi yönetemezseniz siyaseten kalıcı olamazsınız. Dolayısıyla aslında siyasetin de temelinde bakış açısında bunu iyi yönetmek var. Ve bunun üzerine bir kurgu var aslında. Buradaki temel çatışma noktası bir tarafın çok çok kötü, bir tarafın da çok çok iyi göstermesi mi acaba? Arada halkın kalması mı? Halk ekonomiyi nasıl görüyor size göre? Halk ekonomiyi sadece çarşıda, pazarda mı görüyor yoksa alım gücünde mi görüyor? Çünkü yıllar önce de tartıştığımızda işte Türkiye'nin belli bir milli geliri vardı. O milli gelirden ayrılan paylar üzerinden konuşuyorduk biz ekonomiyi. Bugün ama başka bir şeyden konuşuyoruz. Sadece çarşı pazardan mı konuşacağız? Nasıl dersiniz?
Çarşı pazar işin önemli bir yönü Hakan Bey. Alım gücü kavramı bu dönem gerçekten çok böyle ön plana çıktı biliyorsunuz. Enflasyon değil alım gücü şeklinde haklılık payı da var gerçekten. Ekonomi sadece bunun üzerinden konuşulmaz. Ama tabii ki makro ekonomiyi halka indirmenin en önemli yolu onun tenceresi. Siz biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir politikaya girdiği dönemdeki bir sözünden bahsettiniz. Yine aynı şekilde rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü var. Tencerenin götürmediği iktidar yoktur şeklinde bir ifade. Bunu en son üçlü koalisyonun devrildiği dönemde görmüştük. Ama şu var, AK Parti'nin böylesi ekonomik sıkıntı yaşandığı bir dönemde bile Cumhur İttifakı'nın hala oy potansiyelinin yüksek olması insanların şöyle bir düşüncede olduğunu gösteriyor bence. Yani ekonomik sıkıntılar var ama karşı taraf bunu çözebilir mi? O konuda benim tereddütüm var diyor halk. 20 senenin sonunda bile hala bunu söylüyor.
Muhalefet neden net çözümler sunamıyor size göre? Ya bu altılı masanın getirdiği bir şey mi? Ya ortak bir kararın çıkmaması. Çünkü bazı net çözümler söylendiğinde bu çözümler direkt uygulandığında halka yansıyacak.
Evet.
Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu biz işte şunu dile getirdik, şu çözüldü, buna dile getirdik, bu çözüldü dediğinde baktığımızda yine dile getirilebilir ve çözülebilir. Eğer İsteğimiz sadece halkın mutlu olmasıysa ister muhalefette olun ister iktidarda olun doğru çözüm önerisini her zaman ortaya koyabilmek gerekiyor. Saklamamak gerekiyor herhalde değil mi?
Aynı fikirdeyim ki bunlar oldu biliyorsunuz. Hatta dendi ki içeride bir şey var, içeride bir sızıntı var. Sayın Kılıçdaroğlu öğreniyor. Bu aslında tam iktidar açıklayacaktı. Kılıçdaroğlu açıklıyor. Bu da muhalefet açısından güzel bir şey. Önerip yaptırabilirsiniz. Ama ben burada şundan ayrılıyorum. Yani halka doğrudan yansıyacak, belli kesimlere doğrudan yansıyacak politikalar bazen Türkiye ekonomisinin geneline zarar verebilecek politikalar da olabilir. Bunların uzun vadeli etkileri olabilir. Şahsi düşüncemi söylüyorum. Ben EYT'nin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. EYT hamlesinin muhalefette iktidarda böyle düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce söylediği sözlerin doğru olduğunu düşünüyordum. Yani bu benim siyasi hayatıma mal olsa dahi bu gelmeyecek demişti. Bunun uzun vadeli sirayet edecek sosyal güvenlik kurumuna etkilerinin olacağını düşünüyorum. Örnek olarak verdim sadece. Dolayısıyla biz toplumun genelini düşünmeliyiz. Şüphesiz böyle handikaplı, sıkıntılı kesimlerin sorunlarını çözmeliyiz ama yani bunu makro düzeyde de görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla partilerin seçimi kazanmaları için siyasi atak yapmaları güzel, güzel ama popülizmle arasında ince bir çizgi olmalı ve halkın da bu popülizmi ayırması gerekiyor bence. Maalesef muhalefet özellikle bunun ayırdığında değil ve sürekli olarak bol keseden vaatlerde bulunuyor. Bunları yapabilmek için bütçe gerekiyor. Bunu bilmek lazım.
Efendim çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Hakikaten şöyle bir ufuk turu yapmış olduk hep beraber. Sizin de katkılarınızla tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyorum. TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gürses çok sağ olun.
Hakan Bey büyük mutluluktu sizinle tekrar yayına çıkmak. Çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Güne bakan müzik de sürüyor.
Kafadan bir ses çıkar. Kimi aşık, kimi deli, kimi dertli besbelli. Onlar derler sen aldırma, takma kafana, kafana takma. Takma kafana, kafana takma. Kadını tanırım diyen var mı bu gördüğümü çözen? Kadın sevilmek ister, kadın şefkat bekler, fakir bu kadar söyler. Onlar derler sen aldırma, takma kafana, kafana takma. Takma kafana, kafana takma. Kafadan bir ses çıkar. Kimi aşık, kimi deli, kimi dertli besbelli. Onlar derler sen aldırma, takma kafana, kafana takma. Takma kafana, kafana takma. Sen aldırma, takma kafana, kafana takma. Takma kafana, kafana takma.
Türkiye saatiyle saatimiz 15.34'ü gösteriyor. Güne Bakan programında stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Doktor Rıza Heyet. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum Hakan Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olun, iyiyim. Çok sağ olun.
Şimdi siz yüksek eğitiminizi Türkiye'de alan, aynı zamanda 35 yıldır İran'da Varlık Dergisi'ni çıkarmaya devam eden, özellikle şu anda da ülkemizde akademisyen olarak görev yapan çok değerli bir şahsiyetsiniz.
Çok sağ olun.
Şimdi Türkiye'ye eğitim amacıyla neden geldiniz onu merak ediyorum. Çünkü o zaman galiba bir proje vardı, devam eden bir proje. Ve bu projede yurt dışından yabancı öğrenciler Türkiye'ye gelip eğitim alıyordu. Biraz o macerayı biraz anlatır mısınız? Kısaca şöyle bir geçmişe gidelim, sonra bugüne geliriz hemen.
Tabii tabii. Ben izin verirseniz bunun çok daha öncesinden... İki büyük şahsiyetimizin Türkiye'de eğitiminden bahsedeceğim, onun etkilerinden. 1942'de İran'dan Türkiye'ye ilk burslu öğrenciler geldi, 100 küsür kişi. Ve bunların çoğu İstanbul'da eğitim aldılar o zaman, İkinci Dünya Savaşı sırasında. Onlardan biri Profesör Doktor Cevat Heyet, meşhur cerrah oldu. İran'da ilk açık kalp ameliyatlarını yaptı, ilk böbrek nakli ameliyatlarını yaptı. Bir diğeri de Profesör Doktor Hamid Nutki. O da İran'da modern iletişimin kurucusu. Bunlar İstanbul'da öğrendikleri o bilgiyi, bilimi aktardılar İran'da ve büyük işlere imza attılar.
Size de etkileri olmuş herhalde.
Kesinlikle. Ama bunların ikinci büyük işleri 1979'da Pehlevi yıkıldıktan sonra Varlık Dergisi'ni çıkarıyorlar. İran'da ilk ve uzun süreli Türkçe dergi, Varlık Dergisi. Ve ondan sonra benim babam da Tebriz'de bunun temsilcisiydi bu derginin. Ben çocukken bu dergiyi okumaya başladım. Biliyorsunuz İran'da Türkçe eğitim yok, yasak.
Ama siz Arap harfleriyle...
Arap harfleriyle yayınlanıyor dergi. Ben oradan... Öğrenmeye başladım kendi dilimin yazmasını, okumasını ve ondan sonra da bir karar aldım. Dedim ki ben mutlaka Türkoloji okuyacağım. Ve İran'da da Türkoloji bölümü olmadığı için ben Bakü'ye gittim. Lisansımı orada bitirdim. Ondan sonra öğrendim ki Türkiye'de büyük Türk Dünyası öğrenci projesi var. Ve dünyanın çeşitli ülkelerinden oraya öğrenci alıyorlar. Ben de başvuru yaptım ve yüksek lisansı kazandım Türkiye Ankara Üniversitesi'nde, bugün çalıştığım üniversitede. Yüksek lisansı bitirdikten sonra da doktoraya başladım, onu da tamamladım ve ondan sonra da aynı üniversitede öğrenci üyesi olarak devam ediyorum.
Bir taraftan da dış yayınlarda yine bu bölümde de görev yapmışsınız aslında.
Evet, 5 yıl dış yayınlarda parça masasında çalıştım.
Ne güzel.
Evet, büyük bir tecrübe oldu benim
yani
için.
Yani aslında bizim iş arkadaşımız da olabilirdiniz. Sadece dönem denk gelmemiş.
Aynen.
Ne güzel tekrar sizi ağırlamak çok mutluluk verici bizim
çok
için.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi tabii aslında hem Varlık Dergisi'ni biraz konuşmak isterim ama bir taraftan da bu Türkiye'de aldığınız eğitim, siz hani az önce bahsettiniz yani Varlık Dergisi'ni çıkartan iki değerli şahsiyet vardı. Onlar da Türkiye'de eğitim aldı. Çok önemli gelişmelerde bulundular İran'da. Dolayısıyla bu sizde muhakkak yer etmiş anladığım kadarıyla ve siz de Türkiye'de eğitim almışsınız ama size etkisi ne oldu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de aldığınız eğitimi? Size göre diğer ülkelere göre bir farkı var mıydı? Biraz onu değerlendirebilir
miyiz? Kesinlikle çok farklı. Bir kere Türkiye bölgenin en gelişmiş ülkesi. bilim açısından. En son bilimsel gelişmeler Türkiye'ye geliyor ve ondan sonra diğer ülkelere gidiyor. Bu açıdan Türkiye'de okuyan bir öğrenci zaten sıfırdan başlamıyor, daha önden başlıyor. Bu çok önemli. İkincisi, Türkiye'de sadece okuduğunuz alanda bilgi sahibi olmuyorsunuz. Bir doğu medeniyet, doğu ve batının birleştiği bir medeniyeti, bir uygarlığı, bir kültürü burada yaşıyorsunuz. Yani onu teneffüs ediyorsunuz. Ve bu sizin hayatınızı çok ciddi anlamda etkiliyor. Onun dışında biliyorsunuz bütün dünya Türklerinin ikinci vatanı Türkiye. Yani o açıdan Türkiye diğer ülkelerden çok farklı. Ve Türk dünyasından gelen öğrenciler asla burada yabancılık hissetmiyorlar, kendi vatanları ve Türk soydaşlarımız son derece konuksever insanlar, cana yakın insanlar. O yüzden asla kendinizi başka bir ülkede hissetmiyorsunuz ve ülkenize döndüğünüzde okuduğunuz o bilim dalıyla birlikte bir de Türk kültürünü, Türk medeniyetini de öğrenmiş oluyorsunuz ve bunu oraya aktarıyorsunuz. Zaten o bölgelerde Türkiye'ye çok büyük bir sevgi var. Türkiye'nin televizyon kanalları izleniyor, radyoları dinleniyor, sürekli iletişim halindeler, mektuplar geliyor, mektuplar gidiyor. Ben de burada çalıştığım sürece onu yakından gördüm. Dolayısıyla bu öğrenciler mezun olduktan sonra aynı zamanda bir köprü görevi de yapıyorlar.
Kültür elçisi.
Kültür, evet, yani kültürel bir bağ oluşturuyorlar. Ve bu sonuna kadar da devam ediyor.
Ama sizde de gördüm, konuşurken de yayın öncesi fark ettim. Şöyle bir şey var Rıza Bey. Aslında biz sınırlarla insanları ayırmışız ama aslında onlar Türk.
Türk.
Sınırlar çizilmiş olsa da, atıyorum Irak sınırında Türkmen demişiz ama onlar Türk. Efendim İran sınırında sınır çizilmişiz. İşte İran Azerisi gibi belki adlandırmışız ama Türksünüz. Dolayısıyla aslında bu kavramlar üzerinde de belki çalışmak lazım, konuşmak lazım. Çünkü insanlar bu tip ayrımlara girdiğinde sanki birbirinden ayrışıyorlarmış gibi. Halbuki aslında hepimiz biriz, sadece sınırlar ve coğrafya bizi biraz ayırmış, öyle belirlemiş. Yoksa ben sizi kendimden hani böyle ayrı görmüyorum.
Kesinlikle
aynı toprağın insanıymışız gibi algılıyorum. Öyle görüyorum hakikaten. Biraz bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Nasıl yorumlarsınız?
Çok doğru söylediniz. Aslında bizim, yani biz Türkler olarak bizim göç haritamız, bizim aynı insanlar olduğumuzu zaten gösteriyor. Yani Doğu Türkistan'dan, Orta Asya'dan, bugünkü Anadolu'ya kadar geliş haritamız, geliş yolumuz zaten İran, Horasan, Azerbaycan üzerinden olmuş.
Evet.
Mesela benim babam Tebriz'i beğenmiş, Tebriz'de kalmış. Onun kardeşi, ben biraz daha ileri gitmek istiyorum, Erzurum'a gelmiş. Oğlu aynen, biraz daha ileri gitmiş, Ankara'ya gelmiş, evet, İstanbul'a gitmiş. Yani aynı ailenin insanlarıyız. Fakat bu adlandırmalar daha çok siyasi amaçlarla, özellikle Sovyetler Birliği döneminde Türklüğü sadece Türkiye'ye sıkıştırmak istemişler.
Ama o zaman zaten Sovyetler Birliği'nin genel bir politikasıydı.
Tabii tabii. Değil genel mi? Dil yani, politikası,
evet,
oydu.
Genel bir politika,
ama şu anda o artık ortadan kalktığı için bence biz de bu terminolojiye, dil adlandırmalarına daha çok dikkat etmemiz lazım. Yani birisi gerçekten Türkse onu başka bir şekilde adlandırmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Belki önüne bir sıfat getirilebilir.
Evet.
Mesela birine Azerbaycan Türkü, birine Kazak Türkü, birine,
evet,
Kırgız
tabii,
Türkü,
evet,
denilebilir,
evet,
ama
çok güzel olur
hepsi
hatta
Türk.
Yani
evet,
gerçekten güzel. Evet. Şimdi siz tabii bir taraftan da Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde öğretim üyesisiniz. Bunları çalışıyorsunuz. Şu dergi konusunu da biraz konuşalım, sonra buna da tekrar geleceğim bu çalışmalarınıza. Şimdi tabii devam ettirdiğiniz bir dergi. Babanızdan alıp,
evet,
devam ettirdiğiniz bir dergi. 35 yılda kolay değil yani dergicilikte.
Aslında 35 yıl İran'da çıkmış.
Öyle
şu
mi?
Anda 42. yılında.
42. yılda maşallah, evet, nazar değmesin. Bir taraftan da zor olmuyor bu dergiyle ilgilenmek.
Çok zor oluyor, çok zor oluyor ama bu bir misyon dergisi. Yani bu herhangi bir normal bir dergi değil. Bu İran'da yok olmak üzere olan veya tehdit altında olan bir Türk kültürünü, Türk dilini yaşatmak için bir mücadele dergisi. O zaman İran'daki Türk aydınlar toplanarak her şeylerinden vazgeçerek, bütün riskleri üstlenerek bu işe girdiler ve Varlık Dergisi'ni çıkardılar. Ve Varlık Dergisi'nin sayesinde orada yeni bir kuşak yetişti. Milli bilinci olan, kendi dilini, kültürünü, tarihini...
Siz de bunu devam ettirmek istiyorsunuz.
Ben zaten o derginin yetiştirdiği insanlardan biriydim. Sonra da bu bayrağı ben devraldım. Bir vasiyet üzerine. Ve onu burada aynı şekilde Arap harfli Türkçe yayınlıyoruz. Ve dünyanın çeşitli ülkelerinde.
Etkileşimi nasıl? Geri dönüşleri var mı?
Geri dönüşler çok iyi. Şimdi biliyorsunuz artık siteye de
dijital ortamda
dergi. Dünyanın her yerinden ulaşabiliyorlar. Türkiye'den çok yazı
açık alıyoruz. Platform değil mi derginiz?
Açık platform, evet. Türkiye'den çok yazı, yani 40 kaç yılın içinde hep Türkiye'den akademisyenlerin makaleleri yayınlandı. Meşhur şairlerin eserleri, romanları yayınlandı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nden, hakeza Türk dünyasından. Yani bu da İsmail Berk Aspiralı'nın o Tercüman gazetesinin aslında bir devamı gibi. Aynı yolda devam ediyor. İşte fikirde birlik düşüncesiyle hareket ediyor. Ve Türkiye'de de çok bilinen, tanınan bir dergi. Mesela İslam Ansiklopedisi'nde yayınlanmakta olan ama orada madde şeklinde gösterilen tek dergi Varlık Dergisi. Çok önemli. O yüzden ben de bunu kendime görev olarak görüyorum.
Ne güzel. Kolaylıklar diliyorsa bu görevinizde size. Kolay değil ama. Onu da söyleyelim. İnşallah en kısa sürede yardımcılığınız artar.
Öyle i̇nşallah, inşallah.
Şimdi efendim diğer taraftan sizin biraz lehçeler ve edebiyatlar bölümünde çalışıyorsunuz. Burada ki temel yaklaşım nedir? Biraz ondan bahsedelim özellikle. Türk lehçelerini yine duyurmak amacıyla mı yoksa bunları öğretmek amacıyla mı? Kaybolmasını önlememiz gereken bazı lehçeler var. Bunların önemi nedir kültürel açıdan? Onu biraz açıklar mısınız bize?
Tabii ki. Biliyorsunuz Türk Dil Edebiyatı bölümü eskiden vardı. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Türk lehçeleri bölümüne ihtiyaç duyuldu ve ilk bölümde Ankara Üniversitesi'nde açıldı. Bizim bölümde her öğrenci ilk yıl iki Türk lehçesini seçiyor. Kendi isteğine göre seçiyor. Ve 4 yıl boyunca bu iki Türk lehçesini öğreniyor. Hani biz buna Türk lehçesi diyoruz ama aslında yazı dilleri bunlar yani. Aynı zamanda da dil.
Edebiyat dili.
Kendilerine has edebiyatları var. Ve bunu öğrendikten sonra 4 yıl boyunca o iki Türk lehçesinde bu uzmanlaşıyor. Aynı zamanda o ülkelerin kültürünü de öğrenmiş oluyor. Yani mesela Kazak Türkçesi dersi alan bir öğrenci aynı zamanda Kazakistan uzmanı da oluyor. Ve bunlar mezun olduktan sonra eğer devam ederlerse yüksek lisans doktora da hem akademisyen olarak çalışabiliyorlar hem de mesela Dışişleri Bakanlığı'nda veya ona benzer devlet kurumlarında da uzman olarak çalışabiliyorlar. Bu aynı zamanda bizim hala yaşamakta olduğumuz ortak dil sorununun çözülmesi için de bir adım.
Peki kaybolmaya yüz tutan lehçeler var mı?
Var.
Nelerdir onlar? Hangileri?
Mesela Halaç Türkçesi var. Halaç Türkçesi İran'da 30 bin kişi tarafından konuşuluyor. Ve bu kaybolmakta olan bir dil. Ve Türkçenin en eski özelliklerini içinde barındıran bir Türk lehçesi. Halaçlar dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlar ama Halaç Türkçesiyle konuşan sadece o bölgede var. Ve bunların nüfusu çok az. Artık yeni kuşak Farsça konuşuyor. Sadece yaşlılar Halaç Türkçesini biliyor. Ve hiçbir destek maalesef yok.
Yok. Benziyor. Bunların tabii kaybolmaması açısından da bir literatüre girmesi gerekiyor. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Siz de bir taraftan aslında öğrencilerinizle birlikte bu literatürü de oluşturmaya mı çalışıyorsunuz?
Tabii.
Ve bunu oluştururken alan çalışmaları yapılıyor mu? Nasıl bir yöntem izleniyor?
Alan çalışmaları yapanlar var. Yüksek lisans doktora seviyesindeki öğrencilerin bir kısmı mesela o bölgeye gidiyor. Orada diyalektoloji, lehçe, ağız araştırmaları yapıyor. Bazıları sosyolojik araştırma yapıyor. Sosyolinguistik araştırmalar yapanlar var. Bunlar tez olarak burada savunuluyor ve ondan sonra bazıları da kitap şeklinde yayınlanıyor. Ve bu sonraki aşamalarda diğer araştırmacılar için de bir temel oluşturuluyor. Fakat bizi mutlu eden şey, bu Halaç Türklerinin içinden iki kişi, kendisi Halaç olan iki araştırmacı gönüllü olarak, onlar da bütün hayatlarını buna vakfetmişler ve bu dili yaşatmaya çalışıyorlar. Bu çok sevindirici. Ben çok isterdim ki Halaç Türklerinden de bu öğrenci burslu projede yer alsın. Gelsinler burada Türkoloji okusunlar.
Evet.
Ve oraya döndüklerinde o dili yaşatabilsinler.
Bu biraz da tabii aslında duyuruluyor. Hayal devam eden bir proje aslında.
Tabii.
Duyuruluyor. Fakat başvuru çok kolay değil herhalde. Yani bir şekilde ulaştığınız anda da kabuller konusunda tabii Türk Devleti çalışmalar yapıyor, araştırmalar yapıyor. Ondan sonra kabul ediyor. Tabii, burslu tabii. Oluyorsunuz galiba değil mi?
Evet, burslu olarak ben önerim bu. Bazı böyle tehdit altında, yok olma tehdidi altında olan diller ve topluluklar için ayrı bir kontenjan açılabilir.
Bir de hocam şimdilerde artık ulaşmak daha kolay. Eskilerde biraz daha zordu.
Tabii, şimdi
ama şimdilerde bu anlatıldığında, söylendiğinde ve açıklandığında bir araştırma yapılarak hemen bu ele alınabilir. Hani buradan da bizi dinleyenler varsa bu konuyla ilgili, evet, evet. Onlara da ulaşmış olalım. Yani bir şekilde Türkiye'de ulaşabileceğiniz pek çok makam var. Pek çok yer var. Buralara ulaştığınızda, bu durumu açıkladığınızda bir şekilde size yardımcı olunmaya çalışılacaktır. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi tabii kültürlerin kaybolmaması için dillerin de kaybolmaması gerekiyor. Eğer diliniz kaybolursa kültürünüz de kaybolur. Dolayısıyla biz yaşayan kültürleri devam ettirmeliyiz, kaybetmemeliyiz. Çünkü kültür en büyük miras bize, en büyük zenginlik. Bugün biz işte insanları eğitirken okullarda aslında ne öğretiyoruz? Matematik de bir kültür, bilim kültürü, efendim fizik de bir kültür, edebiyat da bir kültür. Yani aslında her şey bir dil ve kültür ekseninde birleşiyor. Dolayısıyla dile sahip çıkmak gerekiyor. Siz tabii bir taraftan hani Türkçe konuşuyorsunuz ama Farsça da çok hakimsiniz bildiğim
kadarıyla. Evet, evet. Bizim eğitim aldığımız dil Farsça. 12 yıl ben Farsça eğitim aldım. O yüzden ana dilim gibi biliyorum Farsçayı.
Şimdi bilmediğiniz bir özelliği de ben söyleyeyim. Çok değerli bir özellik aslında. Sayın Rıza Yiğit'in böyle CV'sine baktığınızda en çok övündüğü şey bu. Bunu da ben sona sakladım bilhassa. Hani gururla konuşmak istiyor çünkü. Farsçaya nutuğu çeviren, Ulu Önder'i, Atatürk'ün, Ulu Önder'imizin nutkunu çeviren kişi. Farsça yayınlandı. Değil mi? Evet. Biraz bahseder misiniz? Biraz sizin ağzınızdan dinleyelim.
Tabii.
Çünkü çok önemli bir çalışma.
Çok önemli. Benim için gerçekten gurur kaynağı. 2005 yılında Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı tarafından bu öneri geldi ve dediler ki bu Farsça'ya senin çevirmeni istiyoruz. Ben dedim ki ben şeref duyarım, mutlu olurum. Ve o kitabı ben 8 ay içerisinde çevirdim. 8 ay sürmesinin sebebi çünkü Atatürk'ün o hitap şeklini de korumaya çalıştım. Sadece evet. Onu çevirmek değil. Bazen heyecanlanıyor Atatürk, bazen sinirleniyor, bazen çok mülayim konuşuyor. Onu o şekilde yansıtmaya çalıştım. Ve çok şey öğrendim. Gerçekten Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı birçok ülkeye örnek olabilecek bir direniş.
Evet.
Ve biz bunu bugün Irak'ta, Suriye'de mesela görebilseydik buna benzer kurtuluş savaşlarını
bugün böyle bunlar yaşanmazdı,
olmayacaktı. O yüzden bu kitabı biz İran'a da gönderdik. Emperyalizme karşı mücadelenin en iyi örneği ve birinci ağızdan anlatılan bir örnek nutuk. O yüzden hem ben çok şey öğrendim, hem eminim ki onun okuyanlar oradan çok ders almışlar. Ben dediğiniz gibi yani CV'mdeki en çok gurur duyduğum şey.
Ama çok önemli bir çalışma. Çevirmen. Yani hakikaten böyle güzel, büyük, çok önemli. Türk tarihi açısından da çok önemli. Tabii, Türkiye tabii. açısından tabii, da çok, tabii, önemli. Çok önemli. Hem Türkiye'nin neler yaşadığı ve sizin de az önce söylediğiniz gibi yani bir karşı duruşu gösteren en önemli belgelerden bir tanesi.
Kesinlikle.
Bugün herkesin bir feyz alması, bilgi alması gereken bir kitap. Onun için Farsça yayınlanması da çok güzel. Umuyorum ki ben İran'da da çok okunuyordur. Okunmuş mudur bilmiyorum ama.
Tabii tabii gönderdiğimiz kitapların hepsi tabii biz satışa göndermemiştik. Yani parayla satılmıyordu. Ama çok iyi dağıtıldı ve onlardan da güzel mesajlar
dönüşler
aldık.
Aldınız. Evet. Peki şimdi tabii muhakkak yeni çeviriler düşünüyorsunuz da ama kolay olacak mı yeni bir çeviri seçmek?
Vallahi
ne dersiniz?
Çok zor biliyor musunuz? Öyle bir yerden ben başladım ki çeviriye. Onun üstüne başka bir kitap bulmak çok zor.
Evet. Yani ama lütfen devam edin. Hakikaten çok önemli. Yani hazır onunla başladıysanız devamının da gelmesini arzu ederiz biz.
İnşallah.
Çok sağ olun. Programımıza katıldığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için, aktardığınız bilgiler için ve bu hoş sohbet için çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimiz adına.
Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Çok sağ olun davetiniz için.
Efendim Güne Bakan programında bugün son konuğumuz Ankara Üniversitesi'nden Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Doktor Rıza Heyet'ti. Kendisiyle Türkiye'deki eğitimi, yüksek eğitimini 35 yıldır hatta 42 yıldır daha doğrusu İran'da devam eden Varlık Dergisi'ni çıkarmaya devam etti diye konuştuk. Varlık Dergisi'nden bahsettik. Türkiye'deki akademik çalışmalardan konuştuk özellikle bölümüyle ilgili ve son olarak da tabii ki çevirisini yaptığı Ulu Önder Atatürk'ün Nutkunu konuştuk. Farsça'ya çevirdiği çok önemli bir eseri konuştuk. Bugün için sizlere veda etme zamanımız geldi. Sizlere veda ederken yarın Türkiye saatiyle saat 15'te yeniden Güne Bakan'da buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın.
Güne Bakan.